Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda Buhari'nin ilim kitabını takip ediyorduk. Buhari sahih kitabının ilim bölümü, ilim. Ona da bölümlere kitap ismini veriliyor. 43. babındayız. Bu bölümde alimler konuşurken susup dinlemek. Cerir radıyallahu anh'ten nakledildiğine göre Nebi Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında ona, Cerir bin Abdullah'a, sahabeye diyor ki Efendimiz, insanları sustur da dinlesinler diye emretmişler. İnsanlar sükut ettikten sonra da şöyle buyurmuşlar: benden sonra birbirinin boynunu vuran kafirlere dönmeyiniz. Veda haccında kalabalık insanlar, Efendimiz zaman zaman yer yer konuşmalar yapıyor, kısım kısım konuşmalar, açıklamalar yapıyor. Haçla ilgili olsun, diğer hususlarda bilgiler veriyor. İşte bu arada gürültü oluyor bazen, patırtı oluyor. Hayvanlarına vuranlar, acele edenler oluyor. Efendimiz eliyle işaret ediyor: gürültü yapmayın, acele etmekle sevap kazanılmaz, sakin olun buyuruyor. Bir de insanların susturulmasını istiyor. Sustur da dinlesinler diyor, bir şeyler söyleyeceğim diye. Demek ki bir ilim merkezinde sükunete riayet etmek gerekiyor, susmak gerekiyor. İlimden istifade etmek, konuşan alimden ve bilgi veren şahıstan istifade etmek gerekiyor. Sonra Efendimiz ne buyurmuş? Benden sonra birbirinin boynu vuran kafirlere dönmeyiniz. Yani Müslümanlar birbirine düşmesin, birbiriyle savaşmasın. Birbiriyle savaştığında küfre gidebilir. Müslüman için öldüren kimsenin kafir olduğunda İttifak var zaten. Müslümanlar birbirleriyle vuruşmasınlar, kafirler gibi davranmasınlar. Kafirler zamanında mezhep savaşları yapmışlardı. Bugün de Müslümanlar böyle mezhep savaşlarına girişmesinler, birbirlerine düşmesinler diye Efendimiz orada uyarıyor. Bugün de Müslümanların en fazla içine düştüğü bir durumu bildirmiş oluyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Müslümanların birbiriyle savaşması, birbirini öldürmesi, düşman öyle bir fitne sokuyor ki Müslümanların arasına, öyle kafalar karıştırıyor, bulandırıyor ki işte karşısındakini kafir ilan ettiriyor, öldürülmesi gereken bir grup insan olarak ilan ettiriyor ve öldürttürüyor. O öldürmeye başlayınca öbürkü de mecbur kalıyor öldürmeye. Böylece birbirlerini öldürmeye devam ediyor Müslümanlar. Bu konuda çok uyanık olmak, bilgili olmak, İslam konusunda bilgili olmak, ihtilaflar konusunda bilgili olmak, farklı görüşler, mezheplerin görüşleriyle ilgili bilgili olmak, bunların ne ifade ettiği, ehli sünnet içerisinde olduğu müddetçe, hak olduğu müddetçe hepsinin doğru olduğunu, birbirine karşı müsamahalı olması gerektiğini, bu tür şeyleri Müslümanların daha bilgili, daha şuurlu olması gerekiyor bu hususlarda. Birbirlerine tahammüllü olmaları gerekiyor. Mezhep farkını bir problem edinmemeleri gerekiyor. O mezhepte haktır, bu mezhepte haktır. Hepsi ehli sünnet içerisinde hak mezheplerdir. İnsanlar dilediğini tercih edebilirler. Taklitçi olanlar dilediğini taklit edebilirler. İçtihat, müçtehitlerin içtihatlarının farklı olması normaldir, olabilir. Çünkü Cenab-ı Hak pek çok nas'ı zanni olarak göndermiştir. Zanni nas'lardan insanlar ihtilaf etmeleri tabiidir. Arapça dil, lügat olarak ihtilaf, tabi olarak ihtilaf çıkmaktadır kelimelerin manasından, cümlelerin manasından. Nasların anlaşılmasında ihtilaf edilmesi tabiidir. Cenab-ı Hak bunu böyle istemiş. İnsanlar la yezalune muhtelifin, insanlar ihtilaf etmeye devam edecekler buyuruyor. Cenab-ı Hak isteseydi onları birleştirirdi, tek bir görüşte toplardı. Ama itikatta kat'i hükümlerle insanlar inanırken amelde, zannî hükümlerle amel etmeye devam ediyorlar. Cenab-ı Hak onların zannî hükümlerle amel etmesini kabul buyurmuş. Bu sebeple bu zannî hükümlerde mutlaka insanların ihtilaf ettiği anlamlar oluyor. Bu ihtilaflara da saygı göstermek gerekiyor. Müçtehitler çalışıp gayret ettikten sonra farklı anlayışlara varabilirler. Buna saygı göstermek gerekiyor. Taassup, bu hususta da taassupkar olmamak gerekiyor. Bunlarla ilgili insanlar bilinçli, şuurlu olursa problemlerin pek çoğu kendiliğinden hallolmuş olacak. Onun için Efendimiz ikaz ediyor: birbirinizin boynu vuran kafirlere dönmeyin buyuruyor. İlim alimlerden alınır. Bunun için de susup dinlemek icap eder. Aksi takdirde ilmin bir kısmı kaçırılmış olur. Kendisi de istifade edemediği gibi orada dinlemek isteyenlere de mani olur. İnsanların istifadesine de engel olmuş olur. Onun için bir sükunete riayet etmek gerekiyor. Bununla birlikte alimlere hürmet göstermek de gerekir. Bunun için huzurlarında daha çok sükutu tercih etmelidir. Boş konuşursan, eğer alimin bir şey söylemek istiyorsa onu söylemekten vazgeçer. O ilimden insanlar mahrum kalmış olurlar. Daha çok sözü onlara bırakmak, onlardan faydalı şeyleri dinlemeye hazır olmak gerektiği ifade ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzuru âlilerine sükut etmek, sesimizi onun sesinden yükseğe çıkarmamak icap ettiği gibi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifleri okunurken de aynı ihtiramı göstermek gerekmektedir. Sadece hadislerde değil belki, bütün İslam ilimleri zaten onların temeli hep Kur'an'a, hadislere dayandığı için, bir ilmihal kitabı okurken de, fıkhi bir şey anlatılırken de, akaidden bahsedilirken de, kelamdan bahsedilirken, İslam ilimler hep hürmete şayan ilimlerdir. İslam ilimlerin her cümlesi mutlaka bir ayete, bir hadise dayandığı için, İslami ilimlerden bahsedilirken sükuta dikkat etmek, sükunete riayet etmek, onları öğrenmeye çalışmak, onlara ihtimam göstermek gerekiyor. Onun için mesela İslami eserlere de hürmet etmişler. Abdestsiz dokunmanın mekruh olduğunu söylemişler alimler. Çünkü o İslami eserler içerisinde ayet-i kerimeler vardır, hadis-i şerifler vardır. Onları daha çok abdestli okumak gerekir. Zaten Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz dokunulmuyor. Onun haram olduğunu bildirmişler mezhepler. Onun için bu konularda daha dikkatli olmamız gerekiyor. Alimler de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin varisleridir. Onun sünnetini ihya etmeye ve şeriatını ikameye gayret ederler. Onlar da bu yönden hürmete layıktırlar ve aynı zamanda vazifelerinin de şuurunda olmaları gerekir. Bu vazifelerine daha dikkatli, daha gayretli olmaları gerekir. Onlar da titiz bir şekilde ilmi nakletmeleri, ilmi en doğru şekilde öğrenip o şekilde nakletmeleri gerekiyor. İmam Kevseri, Muhammed Zahid el-Kevseri rahmetullahi aleyh Mısır'a kaçıyor tabii ki. Türkiye'nin Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllarındaki o sıkıntılı zamanda ölümden kaçarak Mısır'a gidiyor. Orada yaşıyor. Sıkıntılar içerisinde tabii ki. Son hayatının son zamanlarında hanımı hasta, kendisi hasta. İlaç ihtiyacı var, ilaç parasına ihtiyacı var. Talebelerinden birisi Muhammed Ebu Zehra, o da meşhur alimlerden birisi. Keşfediyor hocayı tabii. Daha önceden eserlerinden tanıyor ama Mısır'da yeni görmüş. Hocaya gidip yalvarıyor bir heyetle. Aman hocam gelin diyor. Ezher'de bize ders verin. Talebelerimiz sizden istifade etsinler. Hoca kabul etmiyor. Aman hocam niçin kabul etmiyorsunuz? Ne olur diyor. Yaşlıyım ve hastayım diyor. Hanımım da hasta. Onlara diyor o sebeple diyor derse tam hazırlanamam. Onun için diyor kaliteli bir ders veremem. Talebelerin vaktini zayi etmeyeyim diyor. Diyorlar ki hocam olur mu sizin diyor yanında o talebelerin içerisinde otursanız muhabbet etseniz bile talebeler size nice istifadeler sağlarlar. Hakikaten öyle. Yani muhabbet etse bile eski alimlerden bildiği kitaplardan, yazma kitaplardan zaten yazmalar hususunda çok derin bir tetebbuatı var, ilmi var hocanın. Yani sohbet etseniz bile hocaların hatta alimler, talebeleri bırak hocaların bile sizden çok istifade edeceği şeyler var. Biz bile diyor sizden nasıl istifade ediyoruz? Diyorlar yoktur hoca diretiyor, kabul etmiyor. Ders bir emanettir diyor. Tedris bir emanettir. Ders verirken talebeye güzel hazırlanmak ve dersi hakkıyla vermek gerekir. Talebenin o vaktini zayi etmemek gerekir diyor. Ben diyor yeterince derse hazırlanamayacağım için. Halbuki belki hazırlanmadan da pek çok dersi verebilir hoca hazırlık yapmadan da. Pek çok alimden daha güzel verir ama buna rağmen yine de o talebe gibi ben yeterince hazırlanamadan ders vermem diyor ve kabul etmiyor. Bütün ısrarlara rağmen daha sonra hoca tekrar gidiyor başka arkadaşını gönderiyor ve diyor ki eyvah diyor elini vuruyor. Eğer diyor bu hoca böyle düşünürse bizim halimiz nice olur biz diyor. Sınıflarda, salonlarda nice boş vakitler harcıyoruz. Talebelerin vakitlerini nice boşa geçiriyoruz diye hayıflanıyor. Ve aynı zamanda bu Zahid el-Kevseri'nin paraya ihtiyacın olduğu, ilaç parasına daha doğrusu, yani zaruri ihtiyaç, hastalıktan dolayı. Yoksa kıyafete bile değil, yani lükse bile değil. Hani karın doyurmak vardır, ilaç vardır. En zaruri ihtiyaçlar onlardır. İlaç parasına ihtiyacı olduğu, böyle bir çalışmaya ihtiyacı olduğu halde hastalık sebebiyle diyor, yeterince hazırlanamam. Onun için diyor, ders kabul etmiyor. Ne yapıyor? Kitap aşığı bir insan, kitaplara hasta deli olan bir insan, kitap kurdu. En değerli kitaplarından satmak zorunda kalıyor. Mecburen hayatın işte cilveleri, zor şartları, kitabı canı pahasına korumaya çalışan insan hasta olduğunda ilaç parası için kitabını satmak zorunda kalıyor. Bir kısım kitaplarını satarak ilaç alıyor ama hakkını veremem diye derse gitmiyor. İşte bu da alimlerin titizliğini, hassasiyetini, vazifelerinin ehemmiyetini gösteriyor. İlim ehli de bu sorumluluğu bilmesi gerekiyor ve ona göre hareket etmesi gerekiyor. Alimin ilmi Allah'a havale etmesi müstehaptır. Alim de bildiği şeyleri konuşacak, bilmediği şeyleri de bilmiyorum, Allahu alem diyecek. Allah daha iyi bilir, en iyisini Allah bilir, benim ulaştığım sonuç budur diyecek. İslami ilimlerle ilgili İslam'la bahsederken İslam aleminin mutlaka bilerek konuşması gerekiyor. Önceden edindiği, önceden elde ettiği bir bilgiyle ancak konuşması gerekiyor. Yoksa bana göre böyle, benim görüşüm böyle, bu devirde böyle olur, şöyle olduğunu zannediyorum gibi konuşmalar İslam hakkında çok yanlış konuşmalardır. İslam alimine hiç yakışmayan, bir Müslümana yakışmayan konuşmalardır. Ne acıdır ki, ne esef vericidir ki bugün de en çok konuşmalar bu türden oluyor. Bilmediği halde insanlar hiçbir soruyu cevapsız bırakmıyorlar. Halbuki İmam Ebu Yusuf için bahsederler. 40 sorudan 37'sine bilmiyorum demiş, 3'üne cevap vermiş. Soru soran adam kızmış demiş, sen bir de devletten kadı maaşı alıyorsun demiş. 40 tane sorunun 37'sine bilmiyorum diyorsun. Bu nasıl iştir diye. O da demiş, ben bildiklerimi maaşını alıyorum. Bilmediklerimi maaşını alsam hazineler yetmez demiş. İlim adamının en çok verebileceği cevaplardan birisi de bilmiyorum, la edri olması gerekir diyorlar alimlerimiz. Onun için bir alim bir konuda, İslami konuda cevap verirken mutlaka bir bilgiye dayanarak, o bilginin de kaynakları var. Onu da malumunuz, biliyorsunuz, Kur'an, sünnet, İslam alimlerinin içtihatları, görüşleri, kaynak eserlerimiz. Bu kaynak eserlerimizden edindiği bir bilgiyle cevap vermesi gerekiyor. Bilmiyorsa da kendi görüşüne bana göre dememesi gerekiyor. Bilmiyorum demesi gerekiyor. İşte bu babda bunu anlatıyor. Bizlere Peygamber Efendimiz bir bilgiyle, bir hadis-i şerifiyle, Übey bin Ka'b radıyallahu anh, Kurra sahabi bize naklediyor bunu. Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduklarını nakleder. Musa aleyhisselam bir defasında Beni İsrail arasında hitabede bulunmak üzere ayağa kalkmıştı. Musa aleyhisselam, peygamber, kendisine en çok alim olan kimdir diye soruldu. Çok güzel konuşunca insanlar coşmuş, en alim siz misiniz, sizden daha iyi bilgi kimse var mı gibi. O da en alim benim diye cevap verdi. Veya sükut etti. Değişik rivayetler var. Bu husustaki ilmi Allah'a havale etmedi. Yani Allahu alem demedi. En iyi bilen Allah'tır demedi. Yani bizim bilgilerimiz mecazi bilgilerdir. Cenab-ı Hakk'ın ilim sıfatından bize verdiği bir cüz'i bir kısımdır. Asıl bilgi sahibi, en ilim Allah katında. El ilmu indallah, ilim Allah katındadır. İlim Allah'a aittir. Mutlak ilim, bütün ilimler, %100 ilim Allah'ındır. Cenab-ı Hakk'ın bilmediği bir şey yoktur. Böyle demesi gerekiyor. Allahu alem sözünü dilinden hiç düşürmemesi gerekiyor Müslümanların. Böyle diyemedi, bir anlık bir sehiv oldu. Zelle diyoruz peygamberlerin böyle gayri iradi hataların. Bundan dolayı Allah Teala onu itab etti, azarladı. Cenab-ı Hak onu azarladı ve imtihan etti. Allah Teala ona, iki denizin bitiştiği yerde kullarından biri var, o senden daha alimdir diye ona vahyetti. Musa aleyhisselam, Ülül Azim peygamberlerden, 5 büyük peygamberden birisi, kendisine 4 büyük kitaptan birisi verilmiş. Cenab-ı Hak'la kelam, Cenab-ı Hakk'ın kelamına mazhar olmuş. Büyük bir peygamber, bilgili bir peygamber ama ona rağmen onun devrinde ondan daha bilgili birisi var. Tabii ki o öyle diyor. Bazı konular vardı ben bilirim sen bilmezsin. Bazıları vardı sen bilirsin ben bilmem gibi. Bu şekilde bazı konularda senden daha iyi bilgili bir kulum var diyor Cenab-ı Hak. Musa aleyhisselam ya Rab ona nasıl yol bulabilirim diyor. İlme de meraklı Musa aleyhisselam. Benden daha iyi bilgili birisi varsa hemen ona gitmem lazım ki ondan o ilmi alayım diyor. İbn-i Mesud'un dediği gibi Kur'an ayetlerinden birisini diyor. Benden daha iyi bilen birinin olduğunu bilsem ve imkanım da ona el verse deveyle ona ulaşmaya hemen giderdim ona diyor. Hangi ayet? Her bir ayetin Kur'an'ın her bir ayeti nerede indi, kim hakkında indi, ne zaman indi, neyi anlatıyor? Bunu ben bilirim diyor. Sahabiler böyle bir bilgi sahibi Kur'an hakkında. Musa Aleyhisselam da o şekilde meraklı. Diyor ki daha bilgili biri varsa hemen gidip ondan bilgi almam lazım. Kendisine bir zembil içine bir balık koy. O balığı nerede kaybedersen o kulum oradadır denildi. Ölü bir balık, tuzlanmış. Balık nerede canlanır? Bu bir alamet. Cenab-ı Hak onu canlandıracak, hayat verecek. Denize atlayacak. Orası orada buluşacaksınız diyor. Musa aleyhisselam gitti. Hizmetçisi Yuşa bin Nun aleyhisselam da beraberinde götürdü. Bu zembil içine de bir balık koyup yanlarına aldılar. İki denizin bitiştiği yerdeki kayanın yanına varınca başlarını koyup uyudular. Derken tuzlanmış ölü balık zembilden sıyrılıp kurtuldu ve deniz içinde kendine su küngü gibi bir boşluk bırakarak yol açtı. Su içine böyle bir boşluk bırakarak açarak gidiyor. Hızla gittiği için demek ki o boşluk açılıyor. Sanki bir tünel gibi, küçük bir tünel gibi. Deniz içinde böyle bir yolun açılmasına Hazreti Musa ile hizmetçisi teaccüp ettiler. Gecenin kalan kısmı ile diğer günün tamamında yürüdüler. Sabah olunca Musa aleyhisselam hadimine, demek ki o suyu görmüş Musa aleyhisselam. Suyun tünel gibi açılan kısmını ama balığın gittiğini görmemiş. Hizmetçi balığı da görmüş. Hizmetçi balığın gittiğini biliyor ama unutmuş. Musa aleyhisselam hadimine diyor ki kuşluk yemeğimizi getir, sabah yemeğimizi getir. Bu seferimizde yorgunluk duymaya başladık, yorulduk diyor. Halbuki Musa aleyhisselam emrolunduğu o yerin ötesine geçmedikçe yorgunluk duymamıştı. Bu da enteresan. Cenab-ı Hakk'ın buluşacaksınız diye işaret verdiği yere kadar hiç yorgunluk hissetmemiş. Oraya geçtikten sonra yorgunluk hissetmeye başlamış. Demek ki diyorum bizim hayatta da Cenab-ı Hakk'ın çizdiği sınırları aşmadığımız müddetçe çok sıkıntı çekmeyiz. Ama Allah'ın hudutlarını, sınırlarını aşınca, o sınırları geçmeye başlayınca insanın da başına artık sıkıntılar, yorgunluklar gelmeye başlar. Buradan öyle bir mana da çıkarabiliriz. Hadimi hizmetçisi diyor ki bak hele diyor taşın dibinde barındığımız zaman balığın gittiğini haber vermeyi unutmuşum dedi. Balık gitmişti orada taşın kayanın dibinde. Ben unuttum diyor orada size söylemeyi efendim. Balık orada gitmişti diyor. Ve me ensanihu ille şeytanu en ezkura. Bana diyor onu hatırlamayı ancak şeytan unutturmuştur diyor ayet-i kerimede de. Unutmuş hizmetçi bir hikmete mebni tabii ki. Musa aleyhisselam zaten bizim aradığımızda buydu dedi. Bunun üzerine kendi izlerine baka baka geri döndüler. Taşın yanına varınca bir de baktılar ki elbisesine bürünmüş bir zat duruyor. Musa aleyhisselam selam verdi. Hızır aleyhisselam acayip bu senin bulunduğun yerde selam ne gezer dedi. Bu bölgelerde pek inançlı kimse yok. Selam bilen olmaz. Musa aleyhisselam ben Musa'yım dedi. O Beni İsrail Musa'sı mı diye sordu. Beni İsrail'in peygamberi Musa mı? Evet dedi. Bugün bazıları böyle şüphe uyandırmaya çalışıyor. Bu bahsedilen Musa başka bir Musa'dır. Musa peygamber değildir diye. Hadis-i şerifte peygamber efendimiz Beni İsrail peygamber Musa diye açıklıyor. Açıkça izah ediyor. Onun için bu konuda şüphe yok. Musa aleyhisselam sonra yine söze başlayıp sana öğretilen rüşt ve hidayetten bana bir şey talim etmek üzere sana tabi olabilir miyim dedi. Sendeki ilmi bana öğretmen için sana tabi olabilir miyim? Hızır aleyhisselam sen benimle beraber olmaya hiç mi hiç tahammül edemezsin ey Musa. Ben de Allah'ın kendi ilminden lütfettiği öyle bir ilim vardır ki sen onu bilemezsin. Sende de Allah'ın verdiği öyle bir ilim vardır ki onu da ben bilemem cevabını verdi. Musa aleyhisselam beni inşallah sabırlı bulursun. Sonra hiçbir işinde karşı gelmeyeceğim dedi. Gemileri olmadığı için deniz kıyısında yürümeye başladılar. Bir müddet sonra yanlarına bir gemi geldi. onlarla kendilerini karşıya geçirmeleri için konuştular. Bizi karşıya geçirir misiniz diye. Hızır Aleyhisselam'ı gemiciler tanıdı ve onları ücretsiz gemiye aldılar. Mübarek bir zat bu diyerek gemiye aldılar. O esnada bir serçe geminin kenarına konup denizden bir iki yudum su aldı. Hızır Aleyhisselam, ey Musa, benim ilmimle senin ilmin Allah'ın ilminden bu serçenin denizden aldığı bir yudum kadar bile eksiltmez dedi. Koca denizden bir kuş su alsa bir yudum, bir damla. O diyor bütün Hızır Aleyhisselam'ın ilmi, Musa Aleyhisselam'ın ilmi, bütün mahlukatın ilmi onun içerisindedir. Deryada Cenab-ı Hakk'ın ilmidir. Hatta o damla kadar bile tutmaz diyor. Bütün mahlukatın ilmi, Allah'ın ilmi yanında. Ve gemi tahtalarından birini el atıp söktü. Hızır Aleyhisselam geminin tahtasını söküyor. Musa Aleyhisselam, adamcağızlar bizi ücretsiz almışlarken sen gemilerine kastedip içindekileri batırmak için mi deliyorsun dedi. Ya adamlar bize iyilik etti, sen ne yapıyorsun, sen de gemilerini deldin diye çıkışıyor Musa Aleyhisselam. Hızır Aleyhisselam, sen benimle bulunmaya hiç tahammül edemezsin demedin mi dedi. Musa Aleyhisselam, şu dalgınlığından dolayı beni muahize edip de bana güçlük gösterme. Beni hesaba çekme, affet cevabını verdi. Gerçekten de Musa Aleyhisselam bu ilk muhalefeti dalgınlık eseriydi. Yine gittiler. Bir de baktılar ki bir çocuk diğer çocuklarla oynuyor. Hızır Aleyhisselam çocuğun başına eliyle kopardı. Musa Aleyhisselam, aman hiçbir cana bedel olmaksızın günahsız pak bir canı telef mi ediyorsun dedi. Yani bir suç yok, bir adam öldürmemiş. Yani insan öldürülebilir ama üç şey vardır. Bir adam öldürülür, onun yerine öldürür, onun yerine öldürülür. Bir zina eder evli bir insan, onun için öldürülür. Bir de dinden döner, onun için öldürülür. Böyle bir öldürme sebepleri vardır ama onun dışındaki insanlar kimse öldürülmez. Hızır Aleyhisselam, yine ben sana benimle edemezsin demedim mi cevabını verdi. Yine gittiler. Nihayet bir köye varınca ahalisinden yemek istediler. Ahali onları misafir etmeye hiç yanaşmadı. Orada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar buldular. Hızır Aleyhisselam eliyle işaret ederek duvarı doğrultu verdi. Musa Aleyhisselam, isteseydin hiç olmazsa bunun için bir ücret alabilirdin dedi. Çok acıkmışlar. Yani bir yerde iyilik yapana kötülük gibi bir hareket görülüyor. Bir yerde kötülük yapana iyilik gibi bir hareket görülüyor. Bir yanında da bir yerde de hiçbir şey yapmayana bir kötülük, masum bir insana kötülük gibi bir hareket görülüyor. Normal şartlarda insanlar zahiren baktıklarında hep bunlara karşı gelirler ama işin içinde işler olunca o zaman iş değişiyor demek ki. Hızır Aleyhisselam'ın vazifesine göre, ilmine göre bunların ayrı bir anlamı var. Hızır Aleyhisselam bu andan itibaren artık ayrılalım dedi. Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kıssayı buraya kadar hikaye buyurduktan sonra Allah Teala Musa'ya rahmet eylesin. Ne olurdu sabredeydi de aralarında geçen maceralar Cenab-ı Hak tarafından bize hikaye olunaydı buyurdu. Daha güzel şeyler duyar öğrenirdik diye Efendimiz istemiş. Efendimizin de ilme merakını burada görüyoruz. Bu şekilde her bilen üzerinde ve fevka küllü zî ilmin alîm, her bilen üzerinde bir bilen daha vardır diye insanlar mütevazi olmaları gerekiyor. Allahu alem, Allah en iyi bilendir demeleri gerekiyor. Bir alime insanların en bilgisi kim diye sorulduğunda Allah bilir, ilim Allah'a aittir demesi müstehaptır. Güzel bir davranıştır. Zira insanlara alim denilmesi mecazendir. Birinin bildiğini diğeri bilmez. Herkes bildiğinin alimi, bilmediğinin cahilidir. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Hud dedi ki ilim ancak Allah'ın yanındadır. Ben size gönderildiğim şeyi tebliğ ediyorum. Ve lakin sizin cahillik eden bir kavim olduğunuzu görüyorum. De ki ilim ancak Allah'ın katındadır. Ben sadece açık anlatan bir nezir, uyarıcı bir peygamberim. Buna rağmen insan için ilim çok faziletli bir hazinedir. İlim için meşakkatlere katlanmak, karada ve denizde uzun yolculuklara çıkmak lazımdır. İşte Musa Aleyhisselam'ın yaptığı gibi böyle ilim için meşakkatlere katlanmak, yolculuk yapmak gerekiyor. Peygamberimiz gibi merak edip ya keşke sabretseydi de daha çok şey öğrenseydik demesi gibi. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma, Abdullah bin Üneys'e bir tek hadis-i şerif sormak için tam bir aylık yol yürümüştür. İki sahabi bir ay yol yürüyor, bir hadis soruyor. Bir seferinde Medine'den Şam'a, diğerinde de Mısır'a gitmişti. Medine'den Mısır'a gidiyor, Medine'den Şam'a gidiyor. Bir hadis, bildiği bir hadisi tekit ettirmek için. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh bir hadis-i şerif hususunda tereddüde düşmüştü. O hadisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den dinleyenlerden sadece Ukbe bin Amir radıyallahu anh hayatta kalmıştı. Ebu Eyyub Hazretleri deve sırtında Medine-i Münevver'den yola çıkıp dağlar, çöller aşarak Mısır'a geldi. Ukbe radıyallahu anh ile karşılaştığında hemen ilk olarak o hadisi sordu. Ukbe radıyallahu anh da kim dünyada bir müminin ayıbını örterse kıyamet günü Allah Teala da onun ayıbını örter diye hadisi rivayet etti. Yani hadis konusunda ne kadar titiz davranıyorlar, hassas. Kelimesi kelimesine aynen nakledebilmek için Allah'tan korkan alimlerimiz bu şekilde davranmışlar. Ebu Eyyub radıyallahu anh tamam dedi ve hemen devesine atlayıp geri döndü. Tabiinden Amir Eş-Şabi rahmetullahi aleyh kendisine sual soran bir hoca Horasanlı'ya bir hadis-i şerif rivayet ettikten sonra şöyle demiş. İşte bunu biz sana hiçbir bedel talep etmeden veriyoruz. Halbuki vaktiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram zamanında bundan daha basit bir mesele için ta Medine'ye kadar yolculuk yapılırdı. Daha ufak bir mesele için sormak için Medine'ye kadar yolculuk yapardı insanlar. Biz sana diyor bak hiçbir zahmet çekmeden bunu verdik. İmam Malik Muvatta eserini okutuyor talebelerine. Zaman zaman işte kimisi 8 ayda, kimi 4 senede, kimisi daha kısa sürelerde bir alim de gelmiş bir talebe de çok vakti kısaymış. 4 saatte okumuş. 4 günde galiba. 4 günde okumuş kitabı hocasına. Hocası diyor ki biz diyor 60 yıllık ilmimizi siz böyle 4 günde 4 saatte alıyorsunuz. Bundan pek bereket göremezsiniz diyor. Yani biraz ilim için biraz zahmet çekmek gerekiyor diyor. Tabiinin önde gelenlerinden Ebu'l-Aliye şöyle demiş. Biz Basra'dayken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabından gelen bazı rivayetler işitiyorduk. Buna gönlümüz razı olmuyor. Hemen bineğimize atlayıp Medine'ye geliyor ve hadis-i şerifi bizzat ashabın ağzından dinliyorduk. Âli senet diyorlar buna. Yani daha az kişiden Peygamber Efendimizle kendi arasındaki aracıları azaltmak. Ama azaltınca âli senet diyor. Üstün yüksek bir senet oluyor. Şimdi Basra'ya getiren sahabeden duyuyor, Basra'ya getiriyor. İşte bir tabiinden, o sahabeden, o peygamberimizden işitmiş. Diyorlar ki bunu kısaltalım yolu. Kalkıp yolculuk yapıyorlar. Medine'ye gidiyor, sahabeden bizzat işitiyor. O zaman ne diyor? Hadisi naklederken bana diyor sahabi falan sahabi rivayet etti. Ona da peygamberimiz şöyle buyurmuş diye. Senedi kısaltmış oluyor. Bunun değeri daha fazla oluyor. Said bin Müseyyep rahmetullahi aleyh de tabiinden. Sadece bir hadis öğrenmek için gece gündüz uzun yolculuklar yapıyordum demiş. Bunun gibi bütün ilim ehlinin böyle uzun yolculukları olmuş. Yıllarca süren, 30 sene, 20 sene, 15 sene süren yolculukları olmuş. Şehir şehir gezmişler. İlim ehli bildiğiyle iktifa etmez. Daima ilmini artırmayı ister ve bu hususta hırslı olur. İlim ehli hiçbir zaman tevazu elden bırakmaz. Mütevazi olması gerekir. İlim ehli kendilerine gıpta edilecek yüce mertebelere yükselirler. Gerçekten Allah için bu yolda çalışırlarsa. Alimlere hizmet etmek büyük bir şereftir. Yuşa aleyhisselamın Hazreti Musa'ya hizmetinden bunu anlıyoruz. Alimlere hürmet etmek ve yanlarında edebe riayet etmek lazımdır. İşte Hızır aleyhisselam yanında itiraz etmemesi gerekiyordu. Musa aleyhisselamın sabretmesi gerekiyordu. Akıl şeriat aleyhine delil olmamalıdır. Aksine Allah'ın kulları için koyduğu şer'i hükümlerin akıl üzerine delil olması icap eder. Şeriat akla delil olması. Yani akla uymuyor diye İslami hükümleri tevil etmek doğru değildir. Bunu da işte Musa aleyhisselamla Hızır aleyhisselam arasında geçen kıssadan anlıyoruz. Bugün de bazı insanlar bu benim aklıma uymuyor diye çeşitli şekillerde hüküm vermemesi gerekiyor. Bu konuda kitap, sünnet, şeriat ne diyor, İslam ne diyor ona bakmak gerekir. Şeriat İslam'ın ameli hükümler boyutunu ifade eden bir kelime. Hükümler manasında, kanunlar manasında. Onun için eskiden öyleydi, şeriat kelimesi öcü gibi gösterilirdi. Bugün de insanlara sorsanız şeriat istiyor musunuz falan de bazıları çekinirler falan. Şeriat öcü gibi bir şey gibi. Halbuki izah edildiğinde şeriatın ne kastedildiği insanlar herkes bunu kabul eder zaten. Şeriat ne demektir? Cenab-ı Hakk'ın kullar arasında geçerli olmasını istediği hükümlerde, Cenab-ı Hak Kur'an'ında, Peygamberimizin hadislerinde neler istiyor, neler isteniyor, İslami kitaplarda neler yazıyor, işte buna, bu hükümlere şeriat deniyor. Onu da insanlara, bilmeyenlere öğretmek gerekiyor. Hızır Aleyhisselam'ın yaptığı işler vahiy ile olmuştur. Bugün hiç kimse buluğa ermeyen ve suçu sabit olmayan kimseleri cezalandırmaya kalkmamalı. Gelecekle alakalı tahminlerde bulunarak ceza vermemelidir. Yani bugün Hızır Aleyhisselam'ın rolüne kimse soyunmamalıdır. Bak Hızır Aleyhisselam böyle yapmış, ben de kendime göre bildiğim şeyler var, siz bilmezsiniz gibi böyle kendine göre hükümler kimse artık veremez. Hızır Aleyhisselam Allah'ın seçkin bir kuludur, ona göre yapmıştır. Bugün ise herkes delile göre iş yapması gerekiyor. Delil nedir, zahiren nedir, ona göre hüküm vermek, kanuna, adalete riayet etmek gerekiyor. Onun için bu kıssadan kendisine göre böyle hükümlerde insanlar çıkarmamaları gerekiyor. Kıymetli dinleyenler, inşallah bugün de programımızın nihayetine, sonuna geldik. Yeni bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun efendim.